Ayrım 25.
Mutasavvıflara göre aklın bir haddi vardır ve orada durur. Ondan ilerisine peygamberlerin irşadına muhtaçtır. Ancak bu yolda selamete erebilir. Ceza ve mükafat ilahi adaletin gereğidir. Fazileti sırf fazilet olduğu için seven yüksek yaratılışlı kimseler pek nadirdir. Zaten halk ancak bu sayede zapt edilebilir. Spinoza'ya göre Allah ile alem bir şey demek olduğundan, eğer alem mahvolsa haşa, Allah'ın da mahvolması lazım gelir. Halbuki mutasavvıflara göre alem mahvolsa o zati sıfatıyla baki kalır. İ.Fenni adı geçen eser sayfa 69. Bu iki mezhebi daha fazla mukayese etmeye lüzum yoktur. Zira aradaki farklar çok büyüktür. Bunların yegane birleştikleri nokta vücudun birliği ve bütün eşyanın bir hakikatin tezahüründen ibaret olduğudur. Ayrıldıkları noktalar ise şunlardır. 1. Vahdedi vücut, ayet ve hadislerle beraber kalbi keşiflere dayanan dini bir mezheptir. Panteizm ise sırf akla dayanan felsefi bir meslektir. Vahdedi vücuda temas etmekle beraber çeşitli şekiller alır. İ.Fenni, M.M. İzmihlali, S.293. 2. Vahdedi vücutta ahiret hayatına inanıldığı halde panteizmde böyle bir şey yoktur. İ.Fenni adı geçen eser sayfa 296. 3. Mutasavvıflar alemde beliren hakikate mutlak vücut derler. Panteistler ise ekseriya cevher veya daha başka adlar verirler. 4. Panteistlerin ekserisine göre alemde beliren hakikatin nefsine şuuru bile yoktur. Sufiye mezhebi ise bu fikre tamamen zıttır. 5. Panteistlerden Spinoza'ya göre cevherin ancak iki sıfatını bilebiliriz. Halbuki düşünce ve yer kaplama gibi bu iki sıfat yaratıklara aittir. Allah bunlardan münezzehtir. İlahi sıfatları bize Kur'an-ı Kerim bildirmiştir. İ.Fenni Hakikat Nurları, sayfa 335, İstanbul 1949. 6. Panteistler kainattaki zuhuru zaruri sayarak Allah'ın irade sıfatını inkar ediyorlar. Mutasavvıflar ise bundan beridirler. 7. Panteistler gaye sebep yoktur diyorlar. Sufiye ise aksi kanaattedir. 8. Panteistler dini merasime hiç lüzum görmüyorlar. 9. Panteistlerle mutasavvıfları ayıran asıl fark, mutasavvıflar İslami akideyi kabul ettikleri ve vahdedi vücudu ona uygun şekilde ortaya koydukları halde, panteistlerin birçoğu semavi kitaplara önem vermeyerek, sırf akıllarına itimat etmeleri sebebiyle mutlak vücudu şuurdan mahrum sayacak kadar sapıtmışlardır. Görülüyor ki vahdedi vücut, her şey Allah'tır demek olan panteizm demek değildir. Lakin aynı zamanda her şey Allah'tadır manasına gelen pananteizm demek de değildir. Çünkü bu iki tabir vahdedi vücudu hakkıyla ifade etmez. Zira mutasavvıflar her şey Allah'tır demezler. Her şey Allah'tadır tabiri de hulul manasını içine alır. Halbuki onlar hululü de kabul etmezler. İ.Fenni vahdedi vücut ve M.A. sayfa 92. 7. Vahdedi vücudun dini ve ahlaki faydaları. İsmail Fenni, panteizmle vahdedi vücudun farklarını gösterdikten sonra, bu mezhebin dini ve ahlaki bir takım mühim faydaları olduğunu söylemekte ve bu faydaları sıralamaktadır. 1. İnsan aklı Allah'ı ancak sıfatları mertebesinden bilebilir. Halbuki kemal sıfatlarına vukuf, kainatın ilahi sıfatların tecelli yeri olduğunu kabule bağlıdır. Çünkü hadis-i şerifte, nefsini bilen Rabbini bilir denmiştir. Bundan maksat, insanın ilahi isimlerin mazharı olarak yaratıldığını bilmesidir. 2. Bu bilgi ile gizli şirkten, Allah'a ortak koşmaktan, hakiki tevhide yükselinir. 3. İbadetteki tam ihlas, kemale ermiş bir tevhidin neticesidir. Çünkü tevhidde kemale erenlerden riva ve kibir sadır olmaz. Tarikat ehlinin kalbi keşiflere mazhar olması da bu sebeptendir. 4. Birçok ayet ve hadisler müteşabihlikten çıkıp muhkem hale gelirler. Çünkü alem ilahi sıfatların belirme yeri olunca, Allah'ın mahluka ait fiilleri kendine nispet edişinin sebep ve hikmeti pek güzel anlaşılır. İ.Fenni adı geçen eser sayfa 96 ve diğer. 5. Dinden maksat Allah'ı tazim, ululamak ve yaratıklara şefkat olmakla bütün varlık ve kuvveti Allah'ta görüp insanın kendi aczini anlaması tazimin en büyüğüdür. Bu sebeple yaratıklara Allah'ın tecelli yeri gözüyle bakması şefkati artırır. Allah düşmanlarına bile kin beslemekten alıkoyar. 6. Vahdeti vücuta inananlar Allah'ın birliğini ispat için delil getirmezler. Çünkü onlarca Allah'tan başka varlık yoktur. 7. Vahdeti vücut murakibesine devam Allah'a ulaşmak için en kolay ve en kestirme yoldur. 8. Bugün vahdeti vücut materyalistlerin itirazlarını ret ve çürütmeye ve tabiat alimlerini iknağa en müsait olan mezheptir. Çünkü alimlerin hepsi bütün tabiat hadiselerinin mahiyeti bilinemeyen bir hakikatin tezahürlerinden ibaret olduğunda birleşmişlerdir. Ancak içlerinden bazıları dalalete düşmüşlerdir. 9. Bu mezhep tabiat hadiselerinin tetkikinde pek ziyade şevk ve gayreti icap ettirir. Çünkü insan Allah'ı bilmek için yaratılmıştır. Halbuki Allah'ın zatı bilinemez. Bilinebilecek şey onun isim ve sıfatlarıdır. Bu da alemi tetkike bağlıdır. Şu halde tabiatı tetkik bize dini bir vazifedir. Bu vazifenin ifası bizi dünya ve ahiret saadetine eriştirir. Şu halde vahdet-i vücut hakkıyla anlaşıldığı takdirde İslamiyet'i yok edecek bir itikat olmayıp hakiki bir tevhid olduğu anlaşılır. Bu mezhebi herkes layıkıyla anlayamaz. Bu sebeple vahdet-i vücut aydınlara ait bir itikattır. Fakat avam bunu yanlış anlayıp şeriata uymayan hareketler yapabilir. Bunun için avam akaid kitaplarındaki gibi Allah mekandan münezzehtir deyip ibadetine bakmalıdır. İ.Fenni adı geçen eser sayfa 99. Oliver Lodge'un pek yüksek bir panteizm doğru olabilir sözünden kastı vahdedi vücut mezhebidir. İ.Fenni adı geçen eser sayfa 101. Kanaatimce yapılacak şey bu vahdedi vücut mezhebini çürütmek ve iptal değil mutasavvıfların anladıkları yolda şeriata uygun olarak düzeltmek ve ikmal etmektir. İ.Fenni adı geçen eser sayfa 164. Bütün bunlardan şu sonucu çıkarabiliriz. Metafizikçiler varlığın Allah'a mı yoksa aleme mi nispet edileceği hususunda halen çeşitli fikirler içinde uğraşmaktayken, mutasavvıflar hakiki varlığı Allah'a gölge varlığı da eşyaya nispet ederek bu meseleyi bundan çok evvel halletmişlerdir. İ.Fenni adı geçen eser sayfa 93. 8. Vahdeti vücuta yapılan itirazlar. Vahdet-i vücut mezhebine kelamcılar ve medrese mensupları tarafından birçok itiraz ve hücumlar yapılmıştır. Buradan mutasavvıflarla kelamcılar ve medrese mensupları arasında asırlarca süren münakaşa ve mücadeleler doğmuştur. İsmail Fenni bu itiraz ve hücumlara da birer birer cevap vermiştir. Bizi materyalist cepheden gelen itirazlar ilgilendirdiği için bunlar konumuz dışında kalmaktadırlar. Yalnız maddeci cepheden gelmesi hasebiyle Baha Tevfik'in bir itirazından bahsedeceğiz. Baha Tevfik, Felsefe-i Fert adlı eserinin bir mukayese-i felsefiye başlıklı kısmında Muhiddin Arabi büyük bir filozoftur. Fakat felsefesi kendisinin değil, kendinden 937 sene evvel yaşamış olan Plotin'indir diyor. Bu iddiasını ispat içinde Plotin ve Arabi'nin bazı fikirlerini karşılaştırıyor. İsmail Fenni bu iddiayı da cevaplandırırken, İncelemesi neticesinde Plotin'in Muhiddin Arabi'ye tesir ettiği kanaatine vardığını söylüyor ve Muhiddin'le Plotin'in ayrıldıkları, birleştikleri noktaları izah ediyor. Birleştikleri noktaların umumi fikirler olup Plotin'den önceki panteist telakkilerin hepsinde mevcut olduğunu, ayrıldıkları noktalarda Muhiddin'in ayet ve hadislere dayandığını yine ayet ve hadisler zikrederek ispat ediyor. İ.Fenni adı geçen eser sayfa 259 ve diğer. Sonuç olarak vahdedi vücudun İslami bir kaynağa sahip olduğunu, ayet ve hadislerden çıktığını söylüyor. 8. Bölüm Sonuç 1. Düşüncenin materyalizme kayması. 17. asırda Galile, Kepler ve Newton gibi alimlerin ilmi buluşları ortaya çıktığı zaman Avrupa'da ortaçağ Hristiyan taassubu hakim idi. Ve bu anlayışa uygun bir tabiat tasavvuru bulunmaktaydı. Fakat fazla zaman geçmeden alimler tabiat olaylarının teferruatına nüfuz edebildikleri ölçüde tabiat bütününden bazı olayları matematik formüllerle izah ve ifadeye yöneldiler. Sonra da olaylar arasındaki bağıntıları bütün kainatta geçerli kanunlara ulaşmak için matematik formüllere bağlama teşebbüsü başladı. Buradan da tabiat kuvvetlerinden teknik gayelerle faydalanma imkanı bulundu. 18. yüzyılda mekaniğin, 19. yüzyılda optiğin, ısının teori ve tekniklerinin gelişmesi bu teşebbüslerin kudretini gösterir. Fazla olarak daha önceki asırlarda insan kendisini tabiattan ayrı bir parça ve ondan çok yüksek bir mevkide kabul ederken, 19. asırda kendini tabiatın bir parçası ve birçok hadiselerde onun hakimi durumunda olduğunu anlamaya başladı. Bu anlayış değişikliği 19. asrı ilmin ilerlemesiyle daha çok bir icatlar ve teknik asrı haline getirdi. Bunun neticesi olarak da 19. yüzyılda bir ihtisas devri başladı. Süratle ilerleyen tekniğin imkanlarından faydalanan ilim her sahaya yayılıyordu. Astronomideki hızlı gelişmeler ve kimya ilminin maddenin değişikliklerini gözetleyerek atom seviyesindeki olayları izah etmesi eski tabiat tasavvurunu tamamen değiştirdi. 17. yüzyıldan beri eski atom anlayışına göre başarı ile düzenlenip açıklanmış deneyler atomun eski tabiat felsefesindeki gibi maddenin en küçük ve yok edilmez parçası olarak görünmesini kolayca anlaşılacak hale getirdiler. Maddenin koku, renk, ısı, sertlik gibi durumlarının, atomların hareket ve vaziyetleriyle bunların duyularımıza tesirleri şeklinde açıklanması, 19. asır materyalizminin basitleştirilmiş tasavvurunu doğurdu. Bunun neticesi olarak fizik, kimya ve biyoloji gibi tabiat ilimlerinin kainatta çözmedik sır bırakmayacakları kanaati uyandı. Hızla gelişen teknik ve ahır sanayi bu kanaati destekliyordu. Artık bu durum karşısında dine, metafiziğe kolayca sırt çevrilebilirdi. Fizikte hareket kanunları, maddenin sakımı kanunu, elektrik ve ışığın matematik düsturlarla izahı gibi kuvvetli prensipler, kimyada atomizmin kuvvetlice kuruluşu, biyolojide hücre ve bilhassa evrim nazariyesinin hakim oluşu ve kainat hadiselerinin bu prensiplerle izahı, tefekküre materyalist bir istikamet verdi. Neticede bu istikamet yukarıda doğduğunu söylediğimiz materyalist tasavvurun felsefi bir şekil almasına ve böylece materyalist bir felsefenin teşekkülüne sebep oldu. Mekanik görüşün şahikasını temsil eden evrimcilik ile pozitivizmin tam desteğine mazhar olan materyalizm, Büchner, Haeckel, Karl Vogt gibi koyu maddecilerin eserlerinde tam ifadesini buldu. Bu anlayış memleketimizde önce Ahmet Mithat Efendi ile çok sathi olarak edebi sahada temsil edildi. Sonraları Ahmet Mithat'ın bu fikirleri terki üzerine bir müddet üstüküllü olarak kaldı. Bu asrın başında Abdullah Cevdet ve T. Fikret'in bazı şiir ve yazıları ile alevlendi. Daha sonra ikinci meşrutiyetin fikir hürriyetlerinden istifade ile bu maddeci fikirler, edebi sahadan felsefi sahaya atlayarak felsefi bir hüviyet ve seviye kazandı. Aynı zamanda ateist bir karakter taşıyan bu yeni cereyanın felsefi sahadaki mümessilleri Baha Tevfik ve arkadaşları idi. Sonucun ilk şekli için bakınız Türk Yurdu Cilt 3 sayfa 3-4 1961 Ankara. Yeni bir iman şeklinde manevi değerlerin yerine geçmeye çalıştığı bu maddeci felsefeyi yaymak için Baha Tevfik aynı zamanda siyasetten de faydalanma yolunu ihmal etmemişti. İktidara geçip düşüncelerini cemiyette hakim kılmak maksadıyla Baha Tevfik 1910'da iştirakçı H. Hilmiye Osmanlı Sosyalist Partisi'ni kurdurmuştu. Başkanı H. Hilmi olan bu partinin kurucuları arasında bulunan Baha Tevfik'in elinde H. Hilmi bir oyuncak idi. Bakınız T. Zafer Tuna'ya. Türkiye'de Siyasi Partiler, sayfa 303, İstanbul 1952. Yukarıda söz konusu edilen maddecilere karşı maneviyat taraftarı bir tepki kendini göstermiş, bu akımda önce edebi alanda görülmüş, sonra felsefi sahaya atlamıştır. Felsefi sahadaki mücadelede esas olarak iki isim kendini göstermiştir. Celal Nuri'nin fikirlerinde maddeciliği reddeden Şehbenderzade Ahmet Hilmi ile Büchner, dolayısıyla Baha Tevfik'in fikirlerinde bütün maddecileri reddeden İsmail Fenni, Ertuğrul. Bu iki isim maddecilikle olan mücadeleleri ile aynı zamanda ikinci meşrutiyetten sonra kelamdan felsefeye geçişi temsil etmektedirler. Baha Tevfik ve Celal Nuri'nin fikirlerini 3. ve 4. bölümlerde, Ahmet Hilmi'nin fikir ve cevaplarını 6. bölümde, İsmail Fenni'nin Büçner'i tenkit ve reddini ise son bölümde görmüştük. Şimdi bugünkü ilimlerin prensip ve buluşları çerçevesinde tarafların fikir ve iddialarındaki isabet derecesini tayine çalışalım. 2. Maddenin ve atomun yapısı. Bunun için madde problemini ele alarak modern fizikteki maddenin durumunu gözden geçirelim. Bu sebeple de önce maddenin en küçük yapı taşı olan atomu inceleyelim. Atom ortasında bir çekirdek ve onun etrafında çeşitli yörüngeler üzerinde dönen elektronlardan meydana gelmiştir. Çekirdek proton ve nötronlardan yapılmıştır. Protonlar pozitif elektrikle yüklü oldukları halde nötronlarda yük yoktur. Aynı yükü taşıyan parçacıkların partiküller birbirlerini itmesi gerektiği halde bunlar aksine sımsıkı birbirlerine bağlanmışlardır. Meşhur alim James Jeans önceleri Allah'a inanmazken çekirdekteki protonların kimya kanunlarının aksine birbirlerine bağlılığı karşısında bunları da bu şekilde bağlayan kuvveti düşünerek Allah'a inanmıştır. Çekirdeğin yapı taşlarını bir arada tutan kuvvetlerin mahiyetleri henüz tam bilinmemekle beraber bunlara çekirdek kuvvetleri denmektedir. Elektronlar negatif yüklü olup kütleleri bir proton kütlesinden yaklaşık olarak 1840 defa daha küçük partiküllerdir. Atomun kütlesi hemen hemen çekirdekte toplanmıştır. Zira elektronların kütlesi çok küçük olduğu için ihmal edilebilir. Atomun madde kısmı bütün hacmin 1/100.000'de biri olduğu için bu kısım boştur denebilir. Pierre Rousseau, Atomlar ve Yıldızlar, sayfa 36, Türkçesi Talat Eren, İstanbul 1946. Atomların küçüklüğü hakkında bir fikir vermek için şöyle bir misal getirilir. Bir toplu iğne başı yaklaşık olarak 1 milimetre küp kabul edilse, burada 860 rakamının sağına 17 sıfır koymakla ifade edilebilecek kadar çok atom var demektir. Bir atomun çapı 10 üzeri 8 santimetrelik büyüklük terkibindedir. Zeno Bücher. Atomların iç alemi. S.29 T.Avni Refik Bekman. Ankara 1953. Rutherford modelinde merkezi çekirdeğin boyutları hafif atomlar için 10⁻³ santimetre ve ağır atomlar için 10⁻¹² santimetre kadar değişik değerlerde bulunacak. Profesör Rosenfeld, Atom Çekirdeği S.28, Türkçesi Celal Saraç, İstanbul 1962. Rutherford tarafından çizilip N.Bohr ve diğerleri tarafından rötuş edilen resme model göre elektronlar çekirdek etrafında bunları çekirdeğe düşürmeyecek derecede yüksek hızlarla dönmektedir. Elektronların küçücük yörüngeleri üzerindeki hızları korkunç derecede büyüktür. Bir elektron çekirdeği etrafında saniyede ortalama olarak milyar kere milyonlarca dönmekte olup hızı da saniyede yüzlerce kilometrelerle ışık hızına yaklaşan bir hızla dönmekte verilmektedir. Yörüngelerin çok küçük olması bunların gezegenlerin hatta yıldızların yüksek hızlarına eşit hızlarla hareketlerine mani olmaz. Kısaca söylemek lazım gelirse Rutherford'un farzına göre atom, güneş sistemi gibi kurulmuş ve ağır merkezsel çekirdek, güneş rolünü ve elektronlar da gezegen rolünü oynamaktadırlar. Sir James Jeans, Etrafımızdaki Kainat, S.124T.S.M. Uz Dilek, İstanbul 1950. Materyalizmin dayandığı eski atomculuk, maddi varlığın derin karmaşıklığı hakkında hiçbir şey düşünmemişti. Halbuki yukarıdaki bilgilerden de anlaşılacağı üzere bir hayvan, bir bitki veya bir kimyasal bileşik gibi atom dahi tesadüfün meydana getirdiği bir teşekkül olmayıp ziyadesiyle planlı, ziyadesiyle faal temel birimlerden inşa edilmiş bir tabiat birliğidir. Zeno Bücher, adı geçen eser, sayfa 27. Atom uzun zaman maddenin parçalanması mümkün olmayan en küçük cüzü olarak kabul edilmiştir. Büçner de böyle söylüyordu. Hatta atomun yapısı açıklanmış olmakla materyalist telakki bir şey kaybetmiş değildi. Çünkü atomlar yine asıl varlık durumunu muhafaza ediyorlardı. Çünkü proton, nötron ve elektronlar maddenin son parçacıkları ve asıl varlık telakki edilirse, kainatın materyalist tasavvuru için prensipte herhangi bir değişiklik yapılmış sayılmaz. 19. yüzyılla 20. yüzyılın başlarında alem tasavvuru bu esaslara dayanıyor ve basitliği sayesinde uzun zaman inandırıcı kuvvetini muhafaza etmiş oluyordu. Fakat asrımızda atom fiziğinin temellerinde bu bakımdan öyle büyük değişmeler vuku buldu ki, eski atomcu felsefenin realist telakkisinden uzaklaşmak zorunda kalındı. W. Heisenberg, Çağdaş Fizikte Tabiat Tasavvuru, Türk Yurdu, Cilt 1, Sayfa 3, Ankara 1959. Nitekim geçen asrın sonlarına doğru Grocus, Lennard ve bunların hepsinin üstünde Sir J. J. Thomson atomu parçalamaya başladılar. 2000 seneden beri kainatın kırılmayan tuğlaları sayılan yapıların parçalanabilecek şeyler olduğuna dair bir şüphe birdenbire uyandı. S. J. Cins adı geçen eser sayfa 122. Bu parçalanışı hazırlayan radyoaktifliğin keşfi oldu. Röntgen ışınlarının keşfi devrim fizikçilerini her çeşit görünmez ve girgin ışınları araştırma yoluna sevk etmişti. Bu hususta H. Becquerel, fosforlu cisimlerin böyle girgin ışınımlar yapıp yapmadıklarını düşündü ve araştırmalara başladı. İşte Becquerel'i özel olarak uranyum tuzlarını incelemeye ve bunların ışınımlarının bir ekranla muhafaza altına alınmış fotoğraf plaklarına tesir ettiklerini araştırmaya sevk eden amil tesadüf değildir. Nihayet bu zat, bu girgin ışınımın uranyuma has özellikler olduğunu 1896'da derhal fark etti. Gerçekten uranyum ve radyum gibi elementler siyah kağıt içindeki fotoğraf camına tesir edip karartıyor ve etrafındaki havayı elektrikliyordu. Demek ki bazı atomların çekirdekleri kendiliklerinden patlayıp etrafa enerji, kuvvet yayıyorlardı. Böyle enerji saçan cisimlere radyoaktif cisimler dendi. İşte bu keşif materyalizme büyük bir darbe olarak görülüyor ve Lavoisier'in kurduğu ve bilhassa materyalistlerin adeta tapındıkları hiçbir şey var olmaz, var olan hiçbir şey de yok olmaz prensibinin ölümünü haber veriyordu. Pierre Rousseau, adı geçen eser sayfa 27. Radyoaktif cisimlerin yaydığı ışınlar atomun çekirdeğinden geldiği ve radyasyon neşrinde dışarıdan hiçbir enerji almadığı için radyasyon enerjisinin atomların içinde doğduğu ve çekirdeğin dolayısıyla maddenin parçalandığı sonucunu çıkarmak gerekiyordu. Nitekim öyle oldu. Daha sonraları inşa edilen siklotron, sinkrovilletron, bevatron ve betatron gibi yüksek gerilimli hızlandırıcı parçacıklara suni çekirdek parçalanmaları yani suni radyoaktivite elde edilmiş ve böylece elementlerin birbirine dönüşü sağlanmıştır.